Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraati ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadakallahu aliyyul azim.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Behmen 1399, Hicri Kameri 7 Cemadüssani 1442 ve Miladi Takvimle 21 Ocak 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Trump'ın Batı Asya için Mirası, İmam Hümeyni Mektebi'nden ve İran Dünyada Hangi Konumda isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer anlaşmanın tam uygulanması ambargoların tamamen giderilmesine bağlıdır dedi. Biden, iç terörizm ve aşırılık Amerika'nın gelecek en önemli sorunu dedi. Şemhani, Trump'ın propaganda gösterilerinin işe yaramadığını söyledi. İran, Amerika'nın Yemen Ensarullah Hareketi'ni terör listesine koymasını kınadı. İzmir'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Suriye, Amerika'nın Suriye'deki terörist güçleri desteğine son vermesi gerektiğini bildirdi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, ambargoların giderilmesi ve kapsamlı ortak eylem planı COEP'in tam uygulanması durumunda geçmişte olduğu gibi COEP'i karşılıklı olarak tam uygulanması gündeme almaya hazır olduğunu belirtti. İrlanda Dışişleri Bakanı Simone Cavani ile video konferans yöntemiyle görüşen Zarif, İran'ın ilk başta tam olarak COEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiğini, daha sonra Amerika'nın anlaşmadan ayrılması ve Avrupa'nın taahhütlerini yerine getirmemesi sonrası, İran'ın da anlaşmanın 36. maddesi gereğince taahhütlerini azaltmaya başladığını söyledi. Zarif, İran'ın Amerika'nın anlaşmadan ayrılmasından 2 sene sonra ve Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmemesi sonrası, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetiminde taahhütlerini azaltma yönünde adımlar attığını ve her zaman da Amerika'nın anlaşmaya dönmesi ve tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesi durumunda İran'ın adımlarının da geri alınabileceğini söyledi. Zarif, İrlanda'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki üyeliğinden dolayı tebrik ederek Amerika'nın yasa dışı ambargolarının uluslararası kurallara aykırı olduğunu ve çoğulculuğa darbe indirdiğini belirtti. İki ülke görüşlerinin birçok konuda yakın olduğunu ifade eden Zarif, İrlanda'nın Tahran Büyükelçiliği'nin açılmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Kovani'de COAP'in çoğulcu diplomasisi önemli başarısı olduğunu belirterek Güvenlik Konseyi üyeliğinden dolayı 2231 nolu kararı ile kolaylaştırıcı rol üstlenmek istediğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Trump'ın başkanlığının sona ermesine atıfta bulunan bir mesaj yazdı. Zarif, eski ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı tarihin çöplüğüne atıldı dedi. Fars Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter'da Trump ve eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani suikastı olaylarına atıfta bulunarak şöyle yazdı. Trump, Pompeo ve meslektaşları onlar rezil bir şekilde tarihin çöplüğüne gittiler. Ancak Süleymani'nin adı parlayacak. Zarif, ancak Trump'ın iktisadi ve terör devleti siyasetleri ve insanlık dışı cinayetleriyle öldürülen General Süleymani ve hatırası ile yaralanan veya gıda ve ilaçtan mahrum bırakılan binlerce kişinin hatırası her zaman parlayacak. Belki Washington'da yeni yöneticiler bundan ders alırlar dedi.
Amerika'da yemin ederek görevine başlayan Joe Biden, ülke içi terörizm ve aşırılığın Amerika'nın geleceğinin en önemli sorunu olacağını ve bununla öncelikle ilgileneceklerini söyledi. Biden, Amerikan lideri olarak birinci konuşmasında birlik ve beraberliğini dikkate çekerek bu Amerika'nın günü, bu demokrasinin günü diyen yeni lider Amerika'da sonuç olarak demokrasinin üstün geldiğini söyledi. Biden, Trump devrinde yaşananlara atıfla, beyazların üstünlüğünü savunanların yükselişine ve iç terörizme karşı koymalıyız tabirlerini kullandı. Biden, Amerika'nın onarması ve tekrar tesis etmesi gereken çok fazla şey olduğunu söyledi. Biden, bütün ruhunu Amerika'yı yine birleştirmeye adayacağını belirtti. Olguların manipüle edildiği bu kültürü reddetmemiz gerekiyor diye konuştu. Kamala Harris de Amerika'nın birinci bayan, birinci siyah ve birincisi Asyalı lider yardımcısı olarak yemin etti. Seçim sonuçlarına itiraz sürecinde Donald Trump'ın maksat aldığı bireylerden biri haline gelen lider yardımcısı Mike Pence, Biden'ın yemin merasimine katılmak için kongre binasına geldi. Trump ise merasime katılmıyor. Joe Biden'ın görülmemiş güvenlik tedbirleri altında yemin etmesine yaklaşık 1,5 saat kala Amerikan Yüksek Mahkemesi'nde bomba alarmı verildi.
Joe Biden, Trump'ın Beyaz Saray'ı devir teslim törenine katılmadan terk etmesinden birkaç saat sonra düzenlenen törenle Amerika'nın 46. başkanı olarak göreve başladı. Trump yanlarının askeri sokağa döken kongre baskına rağmen Biden sakindi ve sakin bir konuşma yaptı. Ülke tarihinin seçilen ilk kadın ve ilk siyahi başkan yardımcısı Harris'in sıkıntılarla büyümüş bir göçmen çocuğu olarak yemin ederken gizleyemediği sevinci görmeye değerdi. Biden çalışma masasına oturdu, birbiri ardına dosyaları imzaladı. İlk imzası Trump'ın Meksika sınırını ördüğü duvarın inşaatını durdurmak oldu. İkinci imzasında Trump'ın Müslüman ülkelerden seyahat yasağını kaldırdı. Üçüncü imzasıyla Trump'ın çıktığı Paris İklim Anlaşması'na döndü. Devamında Amerika'yı Dünya Sağlık Örgütü'ne döndürdü. Covid'le mücadele planını güncelledi. Hükümet kuruluşlarında ırk ve cinsiyet eşitliğini sağlanması için iki kararname imzaladı ve Trump'ın son dakikada aldığı bütün kararları durdurdu.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Donald Trump'ın propagandasının yenilgiye uğradığını söyledi. İran'ın verdiği habere göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı. Donald Trump'ın siyasi iradeyi korkutmayı ve etkilemeyi hedef alan propagandası, İran Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü varlığıyla ve benzersiz tatbikatlarıyla yenilgiye uğradı. Şemhani, silahlı kuvvetler aktif direniş stratejisinin bel kemiğidir dedi.
İslam mezheplerin yakınlaşması Dünya Meclisi Genel Sekreteri Hamid Şehriyari, IŞİD ile Suriye ve Irak arasındaki savaşta General Kasım Süleyman'ı İslam mezheplerini birleştirip emperyalist cepheye karşı birleşmeyi başar dedi. Hüccetül İslam Şehriyari dün akşam düzenlenen İslam Ümmeti Barış ve Mukavemet adlı oturumda yaptığı konuşmadan son yüzyıllarda emperyalizm ilk olarak İngiltere liderliğinde daha sonra Amerika öncülüğünde İslam dünyasında bölünmeler yaratarak Birleşik Millet içinde bölünmede ciddi bir çaba ve kapsamlı operasyonlar yürüttü ve bugün bunu çeşitli şekillerde sürdürmektedir dedi. İslam'ın her türlü bölünmeyi reddettiğini söyleyen Şehriyari İslam, savaşla ilgili olarak barışı teşvik eder, terörle ilgili kardeşliği teşvik eder, tek bir insanı öldürmek, tüm insanları öldürmek anlamına gelir, çatışmayı yasaklar, kavga ile bağlantılı olarak birbirinize hakaret etmememeniz ve birbirinize çirkin ünvanlar vermememeniz gerektiğini vurgular dedi. Şehriyari İslam dünyasında bölünmeyi önlemek için General Kasım Süleymani gibi şahsiyetlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Amerika tarafından Yemen'in Sarullah'ın terör listesine yerleştirmesini kınayarak bu yüzyılın en feci insani krizin alevlenmesine sebep olarak Yemen krizinin siyasi çözümü yönündeki çabaları zedeleyecektir dedi. Hatipzade yaptığı açıklamada Trump yönetiminin son günde yaptıkları gerginliklerin uluslararası camia tarafından kabul edilemez ilan edildiğini ve bunları sadece birkaç savaş yanlısının memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Hatipzade Amerika yeni yönetimini Yemen'de hezimete uğrayan politikasını gözden geçirmek istiyorsa bu olayı etkisiz hale getirmeli ve Yemen'deki hakikatleri gerçekçi bakmalıdır dedi. Hatipzade bazı ülkelerin başta silah satışı olmak üzere Arabistan ve sözde koalisyona siyasi ve askeri desteklerin kesilmesini istedi.
İran ordusunun iktidar 99 adlı tatbikatı başarıyla sona erdi. Mobil saldırı tugaylarının performansını ve hızlı tepkilerini değerlendirmek için salı sabahı Mekran kıyılarında başlayan İran ordusu kara kuvvetlerinin iktidar 99 adlı tatbikatı çarşamba akşamı önceden belirlenmiş hedeflere ulaşılması ve yeni yerli taktiklerin uygulanmasıyla sona erdi. Hava ve ulaşım desteği ve muharebe desteğiyle 55. Hava İndirme Tugayı, 65. Özel Kuvvetler Tugayı, 223. Hızlı Müdahale Tugayı'nın katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta hızlı ve hareketli saldırı birliklerinin kabiliyetini artırmaya yönelik yeni ve yaratıcı milli taktiklerin sergilenmesiyle tatbikat başarıyla sona erdi.
İran ordusu başkomutanı tüm general Seyyid Abdurrahim Musevi, düşman yanlış hesaplamalar yaparsa ve yanlış hesaplamalara dayanarak hareket ederse pişman olacaktır dedi. Tüm general Seyyid Abdurrahim Musevi, dün iktidar 99 ordu kara kuvvetleri tatbikatı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun profesyonel birliklerinin muharebe kabiliyetine ve operasyonel durumuna atıfta bulunarak bu iki gün boyunca kara kuvvetlerinin hava güçlerinin desteğindeki başarılarını ve yeteneklerinin hangi üst seviyelerde olduğunu gördük dedi. İran ordusu başkomutanı birleşik ve çok yönlü operasyonları açıklayarak kombine operasyonlar genellikle hızlı tepki güçleri ve profesyonel birlikler tarafından gerçekleştirilen en karmaşık operasyon türlerinden biridir ve kara kuvvetleri bu tatbikatta bunu çok iyi bir şekilde göstermiştir dedi.
İran Kan Nakli Kurumu Genel Müdürü Peyman Eşki şu anda dünyada 350'si İran'a ait 4000 ünite nadir kan bulunduğunu, depolanan nadir kanların %10'unun İran'a ait olduğunu söyledi. Nadir kan bağışçılarına teşekkür töreninde konuşan Eşki, 23 ülke Nadir Kan Derneği Uluslararası Çalışma Ekibinin resmi üyesiler ve İran'da bu derneğe üyedir. İran'ın bu alandaki iyi faaliyetleri sebebiyle gelişmiş ülkeler arasında yer almaktayız dedi. Eşki, İran aynı zamanda Uluslararası Nadir Kanlar Çalışma Grubu'nun da tek Müslüman ülkesidir. Bu dernekte Amerika, İngiltere, Güney Afrika, Brezilya, Yeni Zelanda, Hollanda, İsviçre, İran, İspanya, Japonya, Çin, Almanya, Finlandiya, Fransa ve Tayvan yer almaktadır dedi.
İran Sağlık Bakanı, İran korona aşısının insan denemelerini bir başarı olarak nitelendirdi. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki dün gazetecilere İran'da üretilen korona aşısı hakkında yaptığı açıklamada, Bereket tesislerindeki İran korona aşısının testi aşamalarından geçiyor ve Razi Enstitüsü aşısı da klinik test için izin aldı dedi. Nemeki korona aşısının ülkeye ithal edilmesi için alınan tedbirlerden de bahsederek, yerli üretimine ek olarak önümüzdeki 20 gün içinde ülkeye uygun bir yabancı aşı ithal edilecek dedi. İran Sağlık Bakanı, İran ve Küba'nın ortaklaşa ürettiği korona aşısına da değinerek şunları belirtti. Küba'da ve İran Pasteur Enstitüsü'nde teknik bilgi aktarımı yapılarak yürütülen bu kompleks, Küba'da klinik çalışmasının ikinci aşaması ve üçüncü aşamadan geçiyor. Yakın gelecekte Pasteur adına teknik bilgi birikimini ülkeye aktararak başlayacağız, dedi. Nemeki İran'da İngiliz koronavirüsüne yakalananların sayısı hakkında da şunları belirtti. İran'da İngiliz koronavirüs ile enfekte olanların sayısı 6'ya ulaştı ve şimdi bu kişilerin durumları iyidir. Bu arada İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari dün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve test sayısına ilişkin açıklama yaptı. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 84 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6182 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 159 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 6435 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 159 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 24.487'ye yükseldi. Toplamda 27.867.450 test yapıldı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre İzmir Seferihisar Merkezi 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem saat 2.37'de ve 6.91 km derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21.44 km olarak ölçüldü. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 2.28'de 3.9 ve 2.33'te 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.
Türkiye İçişleri Bakanlığı 2024 personelinin katılımıyla Eren 2 Lice operasyonunun başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı'na yapılan açıklamada terör örgütü PKK, KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlere etkisiz hale getirmek amacıyla ilki Tendürek'te başlayan Eren operasyonları devam ediyor denildi. Bu kapsamda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 116 operasyonel tim 2024 personel katılımıyla Eren 2 Lice operasyonu başlatıldı. Açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler'e gönderdiği bir mesajda Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan El Cezire bölgesindeki düşmanca eylemlerini şiddetle kınadı ve Washington'un Suriye'deki terörizme desteğine son verilmesi çağrısında bulundu. Resmi Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Amerikan işgal güçlerinin eylemlerinin Suriye egemenliğinin bütünlüğünün ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu ve 2254 sayılı karar dahil olmak üzere uluslararası hukukun ve Suriye ile ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olduğunu vurguladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Biden hükümetinin makamlarının İran hususundaki tutumları etrafında. Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'ın iş başına gelmesinden hemen önce onun hükümetinin üst düzey makamları Salı günü Senato'daki dinleme oturumlarında İran ve İran ile ilgili meseleler hakkında görüşlerini bildirdiler. Biden hükümetinde Dışişleri Bakanı adayı Anton Blinken bu oturumda Biden hükümetinin İran'ın nükleer silaha erişmesine engel olma ilkesine bağlı kalmasına vurgu yaparak İran'ın nükleer silah elde etme sürecinin 1 yıldan 3 ila 4 aya indiğini söyledi. Blinken aynı zamanda nükleer anlaşmanın İran'ın bu alandaki faaliyetlerini kısıtlamakta başarılı olduğunu da itiraf edip, Amerika'nın bu anlaşmadan çekilmesinin İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarını yoğunlaştırmaya neden olduğunu belirtti. Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Avril Haines de bu hususta şöyle bir açıklamada bulundu. İran nükleer anlaşmaya geri dönerse ona geri döneceğiz ancak mevcut durumda bu pek olası görünmüyor ve gidecek çok yol var. Haines sözlerine şöyle devam etti. İran ile nükleer anlaşmaya geri dönmek, füze ve İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri müzakerelerinde kapsamalıdır. Görünüşe göre Biden'ın İran'la ilgili süreçlerin özellikle nükleer anlaşma hakkında etkisinin olacağı hususundaki bazı spekülasyonlara rağmen Biden'ın üst düzey hükümet yetkilileri şimdi neredeyse geçmişteki aynı tutumları ve literatürü tekrar ediyorlar. Bazıları İran'ın nükleer silahlara olan mesafesinin daraldığını iddia ediyor ve füze kapasitesi ve İran'ın bölgesel siyasetleri ve eylemleri dahil olmak üzere başka konularda görüşmeler yapılması çağrısında bulunuyor. Trump yönetiminin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan ayrılmak için benzer bahaneler ve taleplerde bulunduğunu hatırlatmak gerekir. Trump bu talepleri yerine getirmek için İran'a karşı tarihte görülmemiş bir şekilde hiçbir ülkeye karşı uygulanmayan ağır yaptırımları maksimum bir şekilde uyguladı. Trump'ın bu alanda başarısıyla ilgili çok fazla abartı yapmasına rağmen yaptırım kampanyası Washington'un Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 12 talebi altındaki hedeflerinden herhangi birine ulaşmada pratikte başarısız oldu. Amerikalı siyasi uzman Paul Pillar'a göre Trump'ın ekonomik savaşı ve İran üzerindeki azami baskısı sadece başarısız olmakta kalmadı, aynı zamanda her bakımdan Amerika'yı aşağıladı. Bu başarısızlığın sebebi İran'ın azami direniş politikasını benimsemesi ve güçlü Amerikan baskısına karşı direnişiydi. Aynı zamanda nükleer anlaşmada taahhütlerini yerine getirmedi, 4+1 grubunun Avrupalı taraflarının gecikmesinden ve oyalamasından dolayı Tahran, nükleer anlaşma çerçevesinde yükümlülüklerini 5 aşamada azalttı ve şimdi İslam-ı Şura Meclisi'nin kararına göre İran, %20 zenginleştirme ve uranyum rezervlerini arttırma çalışmalarına başlamıştır. Aslında İran'ın batıya yani Avrupa ve Amerika'ya yönelik tehditlerini gerçekleştirmedeki ciddiyetini göstermek için yapılan bu girişim artık Biden hükümet yetkililerinin İran'a karşı yanlış iddialarda bulunmalar için bir bahane haline geldi. Halbuki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre İran nükleer silahlardan herhangi bir sapma göstermedi. Aynı zamanda Biden'ın danışmanları Amerika'nın Güvenlik Konseyi'ne derhal geri döneceği konusundaki önceki iddialarının aksine şimdi bu konuda çeşitli konuları ve koşulları gündeme getiriyor. Aslında Biden ve danışmanları İran'ın nükleer faaliyetlerinin içeriğini ve zamansal sınırlamalarını genişletmekte kalmıyor. Aynı zamanda füze kapasitesi ve bölgesel politikalar gibi diğer konularda Tahran'a müzakerelerde dayatıyor. Halbuki Tahran sadece nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ve hiçbir şekilde Amerika'ya başka konularda müzakere talebinde bulunmayacağını defalarca ifade etti.
Tahran'a Kahra Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Trump'ın savaş çığırtkanlığı başlığı altında. Amerika Başkanlığı görevi sona eren Trump, bu koltuğu Biden'a devretmeden bir gün önce yaptığı konuşmasında son 10 yıllarda savaş başlatmayan tek Amerikan başkanı olduğunu iddia etti. Trump şöyle bir açıklamada bulundu. Askerlerimizi ülkeye geri getiriyoruz. Ben de son 10 yıllarda savaş başlatmayan ilk Amerikan başkanı olmakla gurur duyuyorum. Tabii ki Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminde diğer başkanlar dönemlerinde olduğu gibi Amerika askeri bir çatışmaya ve savaşa dahil olmadı. Ancak 20 Ocak 2021 tarihinde başkanlık koltuğunu isteksizlik ve memnuniyetsizlikle Biden'a devreden Trump, dünya genelinde savaşların çıkmasında önemli bir rol oynadı. 2003 yılında Irak Savaşı'ndan önce Amerika'nın savaşları genellikle dünyanın farklı noktalarına yapılan askeri çıkarmalar ile beraberdi. Bu dönemde geniş çaplı bombardımanlar, insanların öldürülmesi, ülkelerin fiziki olarak yıkılması aracılığı ile savaşları yürütüyordu. Ancak Irak Savaşı gibi masraflı bir askeri çıkarma, Amerika'nın askeri stratejilerini ve teorisyenlerini savaş metotlarını değiştirmeyi ve bu alanda temel değişiklikler yapmaya yöneltti. Bu çerçevede Amerika yeni araçlara başvurmaya başladı. Bu yeni yöntem doğrultusunda ekonomik savaş, hedef ülkelere yönelik geniş çaplı yaptırımlar, siber saldırılar ve vekalet savaşı yapabilecek güçlerin desteklenmesi ve dünyanın her köşesinde yerlilerin de katılımı ile savaşlar çıkarmak ana hatlar olarak ele alındı. Amerika'nın 21. yüzyıl savaş stratejisi çerçevesinde ekonomik yaptırımlar 20. yüzyılda bombardımanların savaş stratejilerindeki rolü oynamaya başladı. Ayrıca 21. yüzyıldan Amerikalılar diğer bölgeleri işgal etmekten vazgeçti ve bunu siber savaş üzerinden yapmaya başladı. Bu yüzden Trump, Amerika Silahlı Kuvvetleri Komutanı olarak sınır dışına askerlerin gönderilmesi talimatını veya geniş çaplı bombardıman talimatı çıkarmasa da şereflerine kıyasla çok daha fazla ekonomik savaş stratejisine ve yaptırım silahına başvurdu ve bu stratejiyi maksimum bir şekilde hayata geçirdi. Aynı zamanda iki kez Trump'ın savaş çığırtkanlığı ve karnesinde Suriye'nin İçi boş bahaneler ile bulunması İran İslam Cumhuriyeti İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye suikast talimatının ardından İran ile askeri karşılaşması göze çarpmaktadır. Buna ilaveten Trump İran aleyhinde de en ağır ekonomik savaşı körükledi. Öyle ki İran milletinin ilaç ve tıbbi cihaz ve malzemeleri erişimi hem de koronavirüs pandemisine rağmen engellendi. Trump hükümeti bu stratejinin ismini ise maksimum baskı koydu. Halbuki bu tavır kuşkusuz Amerika'nın İran'a dayattığı topyekün ekonomik savaşın bir parçasıydı. Bu girişim ise Amerika'nın 21. savaş stratejisinin bir parçasıydı. Amerikan konservatif baş editörlerinden Daniel Larison ise İran'a karşı ekonomik savaşı sonlandırın başlıklı yazısında şöyle yazdı. Amerika güçlü olduğundan uluslararası finans ve mali ağların etkin bir şekilde kontrol ederek İran ile ticaret yapan yabancı kişiler, ülkeler ve şirketlere yönelik cezalandırmalar uygulayabilir. Şimdi de maksimum baskı sayesinde İran'ı ekonomik olarak kuşatmaya çalışmıştır. Öyle bir kuşatma ki uluslararası yasalara göre savaş suçu sayılmaktadır. Tabii ki Trump sırf İran, Kuzey Kore, Küba ve Çin ve Rusya'yı ekonomik savaşlarıyla hedef almamıştır. Washington'un Avrupalı ve Asyalı ortakları ve müttefikleri de Trump'ın dayattığı ekonomik savaşlardan payını almış ve hedef tahtasına oturmuşlardır. Bu yüzden Trump'ı da savaş talep biri olarak savaş çığırtkan listesine almak mümkün. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Bu
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 2 Behmen 1399, Hicri Kamere 7 Cemadülsani 1442 ve miladi 21 Ocak 2021 Perşembe. Türkiye'den önce böyle bir günde Hicri Şamsi 2 Behmen 1357 yılında Müslüman İran halkının şah rejimine karşı kıyamının devamında çıkan çatışmalarda halktan kalabalık bir grup öldü veya yaralandı. Rahmetli İmam Hümeyni'nin uzun bir sürgün hayatından sonra vatana geri dönmesini dört gözle bekleyen İran halkı İslam Cumhuriyeti kurucusu karşılamak için özel bir tedarik komitesi oluşturdu. Öte yandan halk gösterilerinden yoğunluk kazanmasının ardından hava kuvvetleri subaylarından 4000 kişi halkın kıyamını desteklemek amacıyla halk hareketine katıldıklarını ilan ederek aşırı greve başlattılar. Hava gücü subayları Amerikalı müsteşarların İran'dan sınır dışı edilmelerini istiyorlardı. Beş yıl önce bugün Hicri Şamsi 2 Behmen 1394'te İranlı ünlü dil bilimci ve Fars dili ve edebiyatı kurultayı üyesi Ebul Hasan Necefi 86 yaşında vefat etti. O uzun süre Fars dili ve edebiyatı kurultayına üyeydi. Çocukken ailesiyle birlikte İran'a gelen Necefi ilkokul ve orta öğrenimini İsfahan kentinde bitirdi. Hicri Şamsi 1326'da edebiyat diplomasını alan Necefi, eğitimini sürdürmek için Tahran'a geldi ve Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Fransızca dil ve edebiyatı dalında eğitim yaptı. Hicri Şamsi 1338'de yüksek eğitim yapmak için Fransa'ya giden Necefi, yüksek lisansını Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde dil bilimi dalında aldı. Necefi İran'a geri döndükten sonra ilk olarak İsfahan kenti ardından Tahran'a gitti. Hicri Şamsi 1369'da Farsça Edebiyat ve Dil Kurultayı'nın da daimi üyesi olan Necefi, Tatbiki Edebiyat Dergisi yayın yönetmeni gibi görevlerde bulundu. Necefi ayrıca edebiyat, bilimsel faaliyetlerin yanı sıra edebiyat, dil bilimi alanlarında da geniş faaliyetlerde bulundu. ...917 yıl önce bugün Hicri Kamere 7 Cemadülsani 525'te İran'la önde giren Arif Ebul Fazail lakaplı Ebul Gozzat Hemedani İran'ın Hemedan kentinde asıldırak idam edildi. Hiçbir zaman kendi görüşlerini yansıtmada korkmayan Hemedani nihayet Hicri Kamere 525'te Selçuklu Sencar Sultan Veziri'nin emriyle tutuklandı ve Bağdat'ta hapse girdi. ...799 yıl önce, bugün Hicri Kamere 7 Cemadülsani 643'te Mısırlı alim Gazi Eşref lakaplı Bahaeddin Ebul Abbas Kahire'de vefat etti. Babası gibi Kahire'de kadılık yapan Ebul Abbas yüksek düzeyde zekaya sahip. ...82 yıl önce bugün Hicri Kamere 7 Cemadülsani 1360'da İran'la önde gelen yazar ve fakih ve Kur'an bilimcisi Ebu Abdullah Zencani vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Geçen yıl toplam 16 bakanlıktan 14'ü bütçe yasası ile verilen başlangıç ödeneğini aştı.
Karar.
Çözüm aşı havuzunda.
Yeni Asya.
Gıda enflasyonunda lideriz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Akif Bekir 19 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde muhalefete kim dayaktan geçirtiyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. MHP'li Semih Yalçın tartıştığı Gelecek Partisi Selçuk Özdağ saldırıyla ilgili ve bilgisini reddetmedi, sadece şiddete başvurmayı prensip olarak da reddetmişti. Yanlış ve gayrimeşru bulunduğu söylemişti. Bırakın onaylamayı ve arkasında olmayı, tamamen karşısında olduğunu açıkça belirttikten sonra ise şöyle demişti. Bu hareketin delisi çoktur, talimat dinlemezler diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Biz kalemle ve dil ile mücadele ederiz. Şiddetle bizim işimiz olamaz. Ülkücü gençler artık sokaklarda değiller. O durum 80 öncesinde kaldı dediği halde nihai cümlesi kafaları karıştırmıştı. MHP lideri Bahçeli dün o cümlenin yol açtığı soru işaretlerini de reddetti. MHP'yi tarafı olmadığı saldırılarla ilişkilendirmeye ve yargılamaya cüret bühtandır, komplodur dedi. Saldırılara ilişkin hiçbir yanlış anlamaya mahal bırakmayacak nitelikte reddi önemli ve sevindirici. Fakat açıklamadaki Karar Gazetesi'ni ve yazar arkadaşlarımızı hedef alan ifadeler kabul edilemez. Siyasilerin sözlerinden etkilenebilecek taraftarlarını hesaba katmaları gerekir. Hedef gösterici nefret söylemlerinden kaçınma sorumluluğuyla konuşmaları her zaman beklenir. Ama özellikle bu ortamda sözlerini çok daha dikkatli ve özenli seçmeleri beklenmez mi? Ömer Çelik dışındaki AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı sözcüleri de saldırıları kınadılar. Sorumluların adalet önüne çıkarılacağına söz verdiler. İktidarın bu seferki tepkileri başlangıç için hayra alamet. Çubukta linç edilmekten ve diri diri yakılmaktan canını zor kurtardıktan sonra Kılıçdaroğlu'na dedikleri gibi mağdurlara uğradıkları saldırının suçunu kendilerinde aramaları yine söylenmedi, saldırganlara hak verilmedi bu kez. Geriye tanık olduğumuz bu organize siyasi şiddeti bütün arka planı ile aydınlatmak kaldı ve azmettiricileri dahil bütün karanlık bağlantılarını ortaya çıkarmak. Tahrik ve teşvik edenlerle birlikte bütün faillerini yakalayıp adalete teslim etmek. Selçuk Özdağ ile Yeni Çağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve Ülkücü Ocakları eski başkanı Afşin Hatipoğlu'na saldırılar ilk değildi. Son iki yılda gazeteci ve siyasetçileri hedef alan başka saldırılar da gördük. Sistemli ve örgütlü saldırılardı hepsi. Başına buyrukların, muhalefete gözdağı ve akıllı olun mesajı veren münferit saldırıları değildi. Aksine milletin külahını anlatın. Korunacaklarına inanmasalar gün ortasında pervasızca saldırırlar mıydı?
Kazım Güleç 119 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde 28 Şubat istismarıyla AK Parti'nin geldiği nokta başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Millete vereceği ve söyleyeceği bir şey kalmadığı için muhalefetle uğraşmayı iş edinen iktidar zihniyetinin sataşmalarını artık cevap vermeleri mümkün olmayan merhum şahsiyetlere de taşıması hem içine sürüklendiği derin çıkmazın hem iflasının yeni bir işareti diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Milletin verdiği başbakanlık 12 Mart ve 12 Eylül'de silah zoruyla elinden alınan ama demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmeyen 28 Şubat'ta da o dönemin son derece zor siyasi şartlarında geliyorum diyen bir darbenin önüne geçtiği muvafık, muhalif birçok kişi tarafından teslim ve ikrar edilen Demirel'i darbe işbirlikçiliğiyle suçlamak ancak iftira kelimesiyle ifade edilebilecek bir hezeyandır. Demirel'in 28 Şubat'ta bütün tahrik ve provokasyonlara rağmen demokrasiyi en az zararla korumak için çabalarken sergilediği bazı tavırları ve bir takım söylemlerini biz de eleştirdik ki başörtüsü bunların başında geliyor. Ancak resmin bütününe bakınca ve hele bugün 19 yıllık AKP iktidarında yapılanları görünce Demirel'in cumhurbaşkanı iken nelerin önüne geçtiği çok daha iyi anlaşılıyor. 28 Şubat'ta kamuda ve eğitim kurumlarında başörtüsü yasaklandı, İmam Hatiplerin orta kısımları kapatıldı, Kur'an ve hafızlık eğitimine yaş sınırı getirildi, Demirel'in süresi dolduktan sonra Yeni Asya başta olmak üzere depreme ilahi ikaz diyenlerin üstüne gidildi. Ama iş Demirel'in ta 1987'de kişi haklarını ihlal edecek şekilde kullanılamaz ikazında bulunduğu kanun hükmünde kararnamelerle yüzbinlerin hayatını karartma, hukukun en temel ilkelerinin çiğnendiği, adaletsiz yargılamalarla bunca insanın mağduriyetine yol açma, başörtülü anneleri bebekleriyle birlikte zindanlara tıkma boyutuna taşınamadı AKP iktidarına kadar.
İsfender Korkmaz 19 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde çözüm, erken seçim ve IMF başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye 3 tehdit altında sıkıştı kaldı. Birisi Amerika, Katsa yaptırımları. Bu yaptırımların nereye ve kime kadar gideceği hiç belli değil. Biden'in amansız Türkiye karşıtı Demokrat Senatör Robert Menendez'in Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığına seçilmesine destek verdiği anlaşılıyor. Bununla birlikte Biden her iki ülke çıkarından daha uygun görerek yaptırımları Türkiye'nin demokrasiye dönmesi için baskı aracı olarak da kullanabilir. İkinci tehdit demokrasi ve hukukta her gün bir adım daha geri düşmemizdir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Halen Türkiye'yi yönetenler ve tüm medya reel faizi konuşmuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki nominal faizleri karşılaştırıyorlar. Yüksek faiz deniliyor. Gerçekte halen reel faiz %3 kadardır ve bu faiz Türkiye'nin risk puanının altındadır. Reel faizler yüksek değil, enflasyon nedeniyle nominal faizler yüksektir. Yüksek reel faizin de olumsuz etkileri var ama kur şokları doğrudan ekonomide deprem yaratıyor. Üstelik artık Merkez Bankası'nın elinde kur şoklarını önleyecek rezerv de kalmadı. Dahası altın rezervlerini de bozduruyor. Yüksek faiz diyenler sanki Türkiye 2018 kur şokunu yaşamamış gibi bakıyorlar. Doğrusu Merkez Bankası'nın faizleri Türkiye riski kadar 3-4 puan reel faiz düzeyinde tutması fakat arkasından hükümetin kur politikasını, Merkez Bankası yasasını değiştirmek ayrıca planlama içinde yapısal çözümlere gitmesi gelmelidir. her şeyi faiz ve para politikasına bırakırsak bugünkü sondan kurtulamayız. Kaldı ki bu gidişle Türkiye dış borçlarında da temerrüte düşebilir. Dış borcun GSYH oranı %55 dolayındadır. Yüksek değil fakat Türkiye'nin dış borç ödeme kapasitesi düşüktür. Çünkü bu sene 39 milyar dolar cari açık veriyor. Türkiye'nin faiz konusunda çıkmaza girmesinin bir nedeni hükümettir. Diğer nedeni de finans sektörü ve bu sektörün spekülatif faaliyetlerin aracı olan militanlardır. 4 kişiden 1 kişi, gençler arasında ise 3 kişiden 1 kişi fiilen işsizdir. Pandemi sonrası işçi çıkarma serbest hale gelince halen 8,4 milyon olan fiili işsiz sayısı 10 milyonu geçecektir. Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizlik tuzağına düştük. Nedeni üretimde ithal girdi payının yüksek olmasıdır. Söz gelimi ithal girdi oranı gübre sanayinde %72, demir çelik sanayinde %69, bilgisayarda %67'dir. Diğer sektörler ortalama %40'ın üstündedir. Bu durumda büyüme olsa da istihdama çok az yansıyor. Hani yerli ve milli idik. Çözümü için ithal iplik gibi, ithal pamuk gibi aramalı ve ham maddeleri Türkiye'de üretmemiz gerekir. İthal girdi oranını %20'nin altına düşürmemiz gerekir. Bunun için devletin ithal girdi sektöründe ithal ikameci politikalar uygulaması, teşviklerin geçici olarak yalnızca bu sektörlerle yönetilmesi gerekir. Hatta gerekirse devletin de aynı amaçla geçici olarak piyasaya girmesi gerekir. İç dış kuruluş ve kurumların verilerine ve halkın günlük yaşamına bakarsak yoksulluk sürdürülemez eşiktedir. Yoksulluk sosyal soruna dönüşmeden gelir dağılımını iyileştirici önlemler almamız, işsizlere bütçeden para dağıtmak yerine iş dağıtmamız lazımdır. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Trump'ın Batı Asya için mirası.
Değerli dinleyiciler, Amerika'da anarşist başkan Donald Trump yönetiminin 4 yıllık süresinin sonuna gelindi. Şu sıralarda Trump yönetiminin politikaları Batı Asya bölgesine ne gibi sonuçlar olduğunu sizler için gözden geçirmeye karar verdik.
Amerika'da bu ülkenin anarşist başkanı Donald Trump 4 yıllık başkanlık süresinin sonuna geldiği bir sırada siyaset ve medya çevreleri Trump yönetiminin izlediği politikaların Batı Asya gibi stratejik ve hassas bir bölgeyi nasıl etkilediğini değerlendirmeye çalışıyor. Uzmanlar arasında genel kanaat ise Trump'ın politikalarının kazanan tarafı Korsan İsrail olduğu yönünde.
Amerika'nın terörist başkanı Donald Trump son 4 yılda Batı Asya bölgesinde tamamen Siyonist rejim İsrail'in çıkarları doğrultusunda hareket etti. Öyle ki Tel Aviv işgal ettiği Golan Tepelerinde bir yerleşke Trump'ın adını verdi. Öte yandan gerçi Donald Trump 28 Ocak 2020'de hazırladığı Yüzyılın Anlaşması adlı ırkçı planını açıkladı. Fakat bu plan pratikte Aralık 2017'de yürürlüğe girmişti. Trump Aralık 2017'de resmen Beytülmukaddes'i korsan İsrail'in yeni başkenti olarak tanıdığını açıkladı ve Mayıs 2018'de de Amerika'nın Tel Aviv Büyükelçiliğini Beytülmukaddes'e taşıdı. Trump böylece Siyonist rejimin Filistin milletine ait olan Doğu Kudüs'e ve ayrıca Suriye'ye ait olan işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki sultasını tanımış oldu.
Amerika'nın terörist başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararnamesini hiçe sayarak, pratikte katil rejim İsrail'in işgal altındaki Filistin'de yerleşke inşa etmesini kınayarak bu haksızlığa destek verdi. Trump ayrıca Amerika'nın Filistin Özel Teşkilatı'na yaptığı mali yardımı keserek Siyonistlere büyük bir hizmette bulundu. Trump aynı zamanda bazı Arap rejimlerin korsan İsrail'e normalleşme anlaşması imzalamalarının baş etkeniydi. Trump hükümetinin son günlerine yaklaşırken de İsrail'i CENTCOM kapsamına aldı.
Aslında Trump'ın Siyonist rejim İsrail için attığı bu adımların birkaç önemli ve stratejik hedefin doğrultusunda olduğu belirtilmelidir. Trump'ın en önemli amacı ise İsrail'in Batı Asya bölgesinde jeopolitik inzivadan kurtarmaktı. Nitekim Arap rejimlerin İsrail'le normalleşme anlaşması imzalaması da bu hedefin doğrultusundaydı. Şimdi ise söz konusu ilişkiler normalleştikten sonra Siyonist firmaların Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de varlığı büyük oranda artmaya başladı ve İsrailli Siyonistler de bu ülkelere özgürce seyahat yapabiliyor.
Trump'ın bu süreçte izlediği bir başka önemli hedef, Araplarla İsrail arasındaki münakaşayı Araplarla İran İslam Cumhuriyeti arasında münakaşaya çevirmekti. Yine Trump'ın önemli amaçlarından biri, İsrail'in Batı Asya bölgesinde güvenliğini zirveye çıkarmaktı. İsrail'i CENTCOM kapsamına almayı da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Almanya'nın Zeit gazetesi yazarlarından Michel Thoma'nın tabiriyle Amerikan Başkanı Trump, İsrail ve Birleşmiş Milletler'e 3 önemli hediye verdi. Amerikan Büyükelçiliğini Beytülmukaddes'e taşımak ve bu kenti İsrail başkenti tanımak, Batı Şeria bölgesinde Siyonist yerleşke inşaatını tanımak ve yine Arap rejimlere İsrail ile diplomatik ilişki kurmaya zorlamak üzere baskı uygulamak.
Amerikan anarşist başkanı Donald Trump'ın korsan İsrail'e yaptıklarına dikkat çeken gözlemciler, Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini kaybetmesi Tel Aviv için bir hüsran olduğunu ve derinden kaygılandırdığını belirtiyor. Almanya medyası bir analizde şu ifadelere yer verdi. İsrail hiç kuşkusuz Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'in desteğinden yararlanacaktır. Ancak Amerika ile ilişkilerinde altın dönem sona ermiştir.
Amerikan Başkanı Trump'ın izlediği politikalar ve konsolan İsrail'e tam destek vermesi Batı Asya bölgesinde barış sürecini durdurma noktasına getirdi. Bu süreçte İsrail ile Filistin arasında şiddet ve çatışma durumları iyice artmaya başladı. Gerçi iki taraf arasında savaş olmadı fakat aralarındaki gerginlikler Trump öncesi döneme kıyaslanamayacak kadar tırmandı. Üstelik Filistinlilerin Amerika'ya yönelik güveni de büyük oranda geriledi.
Amerikan anarşist başkanı Donald Trump 4 yıllık başkanlık döneminde Arap ülkelerine özel ilgi gösterdi. Bu arada Trump'ın Suudi Arabistan rejimi için süt veren inek tabiri asla unutulmayacak bir tabir şeklinde tarihte kayda geçti. Trump son 4 yılda Arap ülkelerinin liderlerini korsan İsrail'in Filistin milletine karşı cinayetlerine göz yumdukları ve İran İslam Cumhuriyeti ile mücadeleyi onayladıkları sürece kendi güvenliklerini için insan hakları veya demokrasi ilkelerine bakmaksızın istedikleri her şeyi yapabilecekleri yönünde güvence verdi.
Aslında Amerikan başkanı Trump, Arap ülkelerine tamamen maddi açıdan bakıyor ve sorun yaratan meselelerle ilgilenmekten kaçınıyordu. Bu yüzden Suud rejiminin Yemen milletine dayattığı savaş, Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminde son bulmadığı gibi Yemen'i 21. yüzyılın en ağır insani kriziyle karşı karşıya bıraktı. Bundan başka Trump yönetimi Katar ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır arasında patlak veren krizi çözmek için hiçbir ciddi girişimde bulunmadı. Yine Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın doğrudan talimatı ile gerçekleşen Cemal Kaşıkçı cinayeti de göz ardı edildi. Ve Suud Prensleri ve Suudi Arabistanlı medeni aktivistlerin Muhammed bin Salman'ın talimatı üzerine tutuklanmaları da Trump yönetiminden hiçbir tepki görmedi.
Almanya'nın Zeit gazetesi yazarlarından Michel Thoman bu bağlamda şöyle yazdı. Gerçi Araplar müttefik gibi gözüküyor fakat içten çok dağınık ve birbirinden uzak duruyor. Arapların ayaklanmaları üzerinden 10 yıl geçtiği bir sırada eski sorunlar hala tazeliğini koruyor. Fesat, işsizlik, aydın bir ufkun göze çarpmaması, korku vesaire. Katar'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tarafından kuşatılmasına son verilmesi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkelerine Mısır yardımlarını sürdürmesi belki Arapların birlikteliğinin işareti olabilir. Ancak gerçekçe Irak, Suriye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistanlılar birbirine güvenmiyor. Amerika'da Biden ve Demokratlar resmen iktidarın başına geçtikleri zaman artık Batı Asya bölgesinde yer alan Arap rejimlerin liderlerini Trump'ın damadı aracılığıyla gönderdiği gece yarısı mesajlarında artık işe yaramayacağı anlaşılıyor.
Stephen Cook'ta Foreign Policy dergisinde Trump'ın Batı Asya politikasını şöyle değerlendiriyor. Trump'ın başkanlık dönemi sona ererken Batı Asya bölgesine yönelik izlediği dış politikasını anlatmak için en iyi tabir stratejik kopukluk tabiridir. Dış politikalar birlikteliği sağlamak her devlet için zor bir iştir. Fakat Trump'ın Batı Asya bölgesine yönelik tutumunda sorun kopukluk değil, bölgeye karşı tutumunun niteliğidir. Eğer Amerikan başkanı her şeyden ziyade kendi içgüdülerine dayanır ve dış politika alanında istişare meselesini hiçe sayarsa sonuç bu olur. Bu durumu daha da vahim hale getiren mesele ise başkanın dış politikada dağınık politikalarıdır. Trump bir gün Suriye üzerinde odaklanıyor, diğer gün NATO'yu dürtüyor, bir başka günde Irak, Kuzey Kore veya başka bir yerle uğraşıyor.
Stephen Cook şöyle devam ediyor. Trump'ın Batı Asya meselelerine aniden müdahale etmesi veya duyarsız davranması bölgeyi daha da istikrarsız hale getirdiği anlaşılıyor. Görünen o ki insan hakları Trump için en değersiz meseledir. Zira bu mesele son 4 yılda asla Trump'ın ilgisini çekmedi. Trump Mısır lideri Abdülfettah Sisi'yi sevdiği diktatör şeklinde ilan etti. Bu sözlerin en cömert yorumu başkanın edepsizce samimiyetinin ifadesiydi. Gerçi Sisi'nin yönettiği Mısır'da halkın şiddetle bastırılmasına bakıldığında kimse şaşırtmadı. Trump'ın Kaşıkçı cinayetinde Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı desteklemesi de bundan farksızdı. Gerçi Amerika'nın çıkarları otoriter ve diktatör liderlerle işbirliği yapmakta olduğu anlaşılır bir konudur. Fakat anlaşılmayan şey bu diktatörlerin insan haklarını hiçe saymalarının göz ardı edilmesi ve onlarla geniş çapta dost olmak ve desteklemektir.
Amerikalı uluslararası ilişkiler uzmanı Stephen Walt da Trump'ın Batı Asya politikaları hakkında şöyle diyor. Trump dış politika alanında bazı başarıları olduğunu iddia edebilir. Ancak aslında Trump'ın tek olumlu icraatı son 4 yıl içinde hiçbir yeni savaşı başlatmaması ve bir ülkeyi Libya örneğinde olduğu gibi yıkıma uğratmamasıdır. Bu nokta Trump'tan önceki 3 selefi iddia edemeyecekleri bir noktadır.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın anarşist başkanı Donald Trump'ın 4 yıllık iktidarı boyunca Batı Asya bölgesinde ne gibi izler bıraktığını ele aldığımız sohbetimizin birinci bölümünü dinlediniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 98. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İmam Hümeyni'nin kişiliğini ve siyerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin modern dünyada maneviyatı yeniden ihya etme yönündeki çabalarını ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde en son İmam Hümeyni'nin talebelerinin davranışları ve psikolojileri üzerinde derin etkisi olan talim ve terbiye anlayışının önemli bir boyutundan söz ettik. Ve dedik ki imam, talebelerine ahlaki ilkeleri öğretmenin yanı sıra kendisi ahlak ilkelerine uyma konusunda bir simge sayılırdı ve talebelerini bu yönde örnek oluşturarak pratikte de ahlak dersi veriyordu.
Aslında İmam Hümeyni'nin talebelerine verdiği ahlak dersinin kökleri dini temellerin yanı sıra dış dünyanın önemli bir gerçeğine de uzanıyordu ki o da modern dünyada insanların kaybettiği ve aradığı ahlak ve maneviyattı. İnsanlar bu şaşkınlık durumundan kurtulmak için din temelinde ahlak ve maneviyata dönmesi gerekirdi. İmamın bu bağlamda nasıl düşündüğünü ve bu düşüncesi İslam İnkılabı'nın ideolojik eksenlerinden ve temellerinden birini oluşturduğu ile daha yakından tanışmak için bugünkü sohbetimizi takip etmenizi istiyoruz.
Birçok kanaat önderinin belirttiğine göre modernite, gerçeği beşeri camia için birçok getirileri oldu. Ama aynı zamanda birçok beşeri ve ahlaki alanlarda da uygunsuz değişikliklere sebebiyet verdi. Bazı kanaat önderleri çağdaş insanların yaşadığı krizleri iki genel kategoriye ayırıyor. Birinci kategori, insanların kendileri ve vicdanları ile yaşadığı çelişkiden ve diğer kategori ise yine insanların içinde yaşadıkları toplum ve çevrelerini saran dünya ile çelişmesinden doğan krizlerdir.
İnsanların yaşadığı birinci kategorideki krizlerde insan kendisi ve Allah ile yaşadığı çelişki yüzünden bir nevi kimlik krizi ve yalnızlık duygusuyla karşı karşıya kalıyor. Günümüzde araçsal akılcılığın hakimiyeti yüzünden İnsanların beşeri duyguları gibi bazı insani boyutlarını önemseme meselesi marjinal hale gelmiş ve çağdaş insan aklı ile duyguları arasında gerekli dengeyi sağlayamamıştır. Günümüzde hümanizm insanı mutlak akla dayanmaktan kaynaklanan kuşku vadisine sürüklenmiş ve onu mana ve yalnızlık ve kendisiyle yabancılaşma kriziyle karşı karşıya getirmiştir. Çağdaş insan maneviyattan uzaklaştığı için kendisi ve Allah ile ilişkilerini doğru biçimde düzenleyememiş ve sonuçta anlamsızlık ve boşluk girdabına düşmüştür.
Öte yandan bireyin yaşadığı toplum ve çevresiyle gerekli dengeyi kuramadığı için çağdaş insanlar ve toplumlar birçok krizle karşı karşıya kalmıştır. Öte yandan insanların doğadan sırf rahatı ve refahı için aşırı derecede ve sınırsız bir şekilde yararlanması da ciddi çevre krizlerine sebebiyet vermiş ve insanı büyük bir yok olma riskiyle karşı karşıya getirmiştir. Yine toplumlarda kuşaklar arasındaki çatlak derinleşerek yaşamın önemli bir bileşeni olan aile ocağını yok olmanın eşiğine getirmiştir.
Bugün çeşitlilik merakı ve aşırı tüketme hırsı insanların yaşamını denge durumundan uzaklaştırmış ve insanı asla mebde ve maksadını düşünmeyen kimliksiz bir mahluka çevirmiştir. Bu durum insanlara huzur ve rahat armağan etmediği gibi günden güne içindeki kaosu ve ruhi çalkantılarını arttırmıştır. Nitekim bu yüzden günümüz toplumlarında suç ve cinayet, boşanma, intihar ve benzeri onlarca eylem korkunç boyutta artmaya başlamıştır. Bir başka ifadeyle modern dünya çağdaş insana kalıcı mutluluk ve huzur armağan etmediği gibi ızdırap, depresyon ve hayattan hoşnutsuzluk gibi durumlara yol açmıştır.
Çağdaş insanın matemzede ve büyük ve geniş krizlere boğulan dünyasında İmam Hümeyni, beşeri yaşam için yeni ve emsalsiz bir model gündeme getirdi. İmamın istediği modelin en önemli boyutlarından biri, çağdaş dünyada maneviyatı ihya etmekti. Buna göre de imamın 20. yüzyılda maneviyatı ihya etme bayrakları olarak tanımlayabiliriz. İmam Hümeyni, İslam dini eş zamanlı olarak hem akıl ve hem maneviyata vurgu yaptığı için diğer beşeri ideolojilere nazaran insanların yaşamını düzenlemekte ve hatta hükümet kurmakta en uygun düşünce olduğuna inanırdı. Zira bu semavi din maneviyat doluydu ve sonuçta insanları karanlıktan nura doğru hidayete erdirebilecekti.
İmam Hümeyni bu bağlamda şöyle buyuruyordu. İslam dini beşerin saadetinin kaynağıdır. İslam dini insanları insan etmek için gelmiştir. İslam dini insanları tağuttan farklı olarak nura doğru hidayet erdirmek için gelmiştir. İmam Hümeyni toplumun saadet sırrını maneviyat ve ahlak ilkelerine yönelmekte biliyor ve maddi refah insanlara saadet getirmediğine vurgu yapıyordu. İmam şöyle diyordu. Bizler insanları maneviyata ve İslami ahlaka davet etmek için çaba harcamalıyız. Belki birçok insan maddi refah, banka hesapları, mal ve mülk gibi şeyler onlara saadet armağan ettiğini düşünebilir ancak bu insanların yaptığı büyük bir hatadır.
İmam Hümeyni, beşeri camianın en büyük sıkıntısının maneviyattan yoksun olmasında görüyor ve İslam'ın esas amacı maneviyatı ihya etmek olduğunu belirterek şöyle diyordu. Biz ve milletimiz baştan başa sadece Müslümanların değil, tüm beşeriyetin vahdetinden söz eden Kur'an-ı Kerim hakikatlerini yok olmaktan kurtaran ve beşeriyetin büyük kurtarıcısı olarak insanların elleri, ayakları, kalpleri ve akıllarını bağlayan ve onları yok olmaya ve tağut kölesi olmaya sürüklemekten kurtaran bir inancın izleyenleri olmaktan gurur duyuyoruz.
İmam Hümeyni'nin maneviyatı ihya etme eğilimi sadece insanların bireysel yaşamı ile sınırlı değildi. İmam maneviyat meselesi hükümetin temeli atılırken ve devlet adamlarının davranışları ve siyasi tutumlarına da yansıması aksi takdirde kurulacak hükümet ve siyasi nizam tağut rejimi olacağına inanırdı. İran-İslam inkılabının temelini atan imamın fikri ve siyasi anlayışına bakıldığında yeni çağda kurmak istediği ideal hükümette kayıp maneviyatın mıstakı olduğunu gösteriyor.
İmam Hümeyni, İslam inkılabı söyleminden kaynaklanan dini demokrasi çerçevesini belirlerken, her türlü istibdat ve vatandaşların tüm medeni ve siyasi özgürlüklerini kısıtlamasını reddetmek ve sömürücü ve yağmacı güçlere karşı kesin tavır koymak ve ülkenin bağımsızlığını savunmakla beraber, hükümeti kurmanın nihai amacının insanların yaşamında maneviyatı ihya etme şeklinde beyan ediyor ve İslami nizamın yetkililerini her türlü dünya taleplik ve maddiyata yönelmek İslami devletin zevali olacağı konusunda uyarıyordu.
İmam Hümeyni, İslam İnkılabı'nın esas mesajı özgürlük, istiklal, adalet, kalkınma, ilerleme ve maneviyat gibi ilkelerin maneviyat ve ahlak ilkelerinin gelişmesine paralel olarak gelişmesinden ibaret olduğunu belirtiyor ve ahlak ve maneviyattan yoksun her türlü ilerleme ve kalkınma tağut nizamının hasara yol açan özelliklerinden olduğunu vurguluyordu. İmam Hümeyni, İslam İnkılabı'nın mazlum milletlere ve mağdur insanlara en büyük armağanı din ve maneviyata yeniden geri dönme şeklinde ifade ediyor ve bu önemli konu tüm bireysel, sosyal ve siyasi alanlarda gerekli olduğunu belirtiyordu.
Yine ilginçtir ki İmam Hümeyni'nin çağdaş insanın aradığı maneviyatın üzerine yaptığı vurgu, Michel Foucault gibi batılı büyük düşünürlerinde ilgisini çekmiştir. Foucault, moderniteyi eleştiren batılı düşünürlerden biriydi. Foucault'a göre modernite fikri bir geleneğe dayanıyordu ve günümüz insanını ahlakiyattan uzaklaştırmıştı. Yine ilginçtir ki İmam Hümeyni moderniteyi ve değerlerini geleneksel bir açıdan ve Foucault postmodern bir filozof konumundan sorguluyor ve ikisi tek bir noktada birleşiyordu. Ki o da modern dünyasının ahlak ve maneviyattan uzaklaştığı ve bu da birçok soruna yol açtığı gerçeğiydi.
İran İslam İnkılabı'nın dini muhtevası ilgisini çeken Michel Foucault, İslam İnkılabı'nı İran'da modernitenin yenilgisi olarak değerlendiriyordu. Foucault'a göre İran İslam İnkılabı modernite simgelerini bir kenara iterek siyaset manevi bir boyut kazandırmak istedi. Foucault, toplu irade, tanrı veya ruh gibi bir şey olduğuna ve hiç kimse buna karşı koyamayacağına inanıyor ve işte bu noktada İslam dini elleri boş olan inkılapçıları dünyanın en modern ordusuyla karşı karşıya getirerek zafere ulaştığını savunuyordu. Foucault ayrıca 20. yüzyılın insanların derdinin dermanı İmam Hümeyni'nin bayraktarı olduğu maneviyat olduğunu vurguluyordu.
Michel Foucault'a göre manevi boşluk ve dünyayı ruhsuzlaştıran eksiklik, Batı medeniyeti ve çağdaş insanın yaşadığı krizdi. Ve İmam Hümeyni, içinde maneviyatın önemli bir yeri ve payı olan akılcılıktan yeni bir tanım sunmak istiyordu. Foucault'a göre bu da İran İslam İnkılabı'nı başka inkılaplardan farklı kılan ve yine modele dönüştüren özel özelliğiydi. Foucault'a göre İran İslam İnkılabı'nın çağdaş inkılapların arasında yenilikçiliği akılla maneviyatı bir araya getirmesiydi. Ve bu da siyaset dünyasında çağdaş insanın krizinin çözümünde etkili oluyordu.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 98. bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran dünyada hangi konumda? Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor vesaire alanlar gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu sizlerle paylaştığımız sohbetimizin yeni bir bölümünde birlikteyiz. Sohbetimizde size sunduğumuz veriler 2018 yılına ait. Acaba İran tahıl üretimi bakımından dünya genelinde 22. ve tahıl üretme hızı bakımından da 5. sırada yer aldığını biliyor muydunuz? Tahıl, buğdaygillerden oluşan bitkilere verilen addır ve iki çeşittir. Buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllar soğuk yörelerde ve pirinç, mısır gibi tahıllar da sıcak yörelerde yetişen bitkilerdir. Günümüzden dünya genelinde ekilen 1 milyar hektarlık tarım arazilerinin yaklaşık %70 kadarında tahıl ürünleri ekilir. Yine başta Asya kıtası olmak üzere dünyada insanların gıda ihtiyacının da hemen hemen yarısı tahıldan karşılanır. İran'da İslam İnkılabı'ndan önce buğday ve pirinç gibi birçok stratejik ürün başka ülkelerden ithal edilirdi. Ancak şimdi bu ürünlerin %90'dan fazlası yurt içinde üretiliyor. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü FAO bir raporunda İran'da 1978 yılında 100 kadar tarımsal ürünün toplam hasadı 28 milyon 800 bin ton dolayında olduğunu, ancak bu rakam 2008 yılında 84 milyon 104 tona yükseldiğini ve %192'lik bir artış kaydettiği açıklandı. FAO'nun verilerine göre İran İslam Cumhuriyeti 2010 yılında tahıl üretimi bakımından dünya genelinde 22. ve 1990 ile 2010 yılları arasında tahıl üretme hızı bakımından da 5. sırada yer aldı. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor vesaire alanlar gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu sizlerle paylaştığımız sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, nükleer anlaşmanın tam uygulanması ambargoların tam giderilmesine bağlıdır dedi. Zarif ayrıca Trump'ın tarihin çöplüğüne gittiğini bildirdi. Amerika'da yemin ederek görevine başlayan Joe Biden, ülke içi terörizm ve aşırıcılığın Amerika'nın geleceğinin en önemli sorunu olacağını, bununla öncelikle ilgileneceklerini söyledi. Bu arada Biden, Trump'ın genelgelerini iptal etti. Şemhani Trump'ın propaganda gösterileri işe yaramadı dedi. İran, Amerika'nın Yemen Ensarullah hareketini terör listesine koymasını kınadı. İran ordusu kara kuvvetlerinin iktidar 99 tatbikatı başarılı bir şekilde sona ererken tüm General Musevi düşman yanlış hesaplamalar yaparsa pişman olur dedi. İran korona aşısının insan denemelerinin başarılı olduğunu bildirdi. İzmir'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Suriye, Amerika'nın Suriye'deki terörist örgütlere desteğine son vermesi çağrısında bulundu. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.